Tekrar merhaba. Ankara gündemi ikinci bölümüyle devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, HDP eski milletvekili Sırrı Sakık ve Politikol yazarı Gürkan Çakıroğlu bizimle. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de aramıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Tekin.
İyi akşamlar, hoş bulduk.
Teşekkürler. İkinci bölüme sizinle başlayalım. Sayın Tekin, Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Sadat binasına gitti. Yetkililerle görüşmek istedi ama görüşemedi. Orada bazı açıklamalar yaptı. Burada terörist yetiştiriliyor dedi ve seçim güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu neden gitti? Kendisine ulaşan bazı istihbari bilgiler mi vardı? Varsa neydi bu bilgiler ve Sadat seçim güvenliğini nasıl tehlikeye sokuyor?
Aslında tabii yani sadece seçim meselesiyle ilgili değil. Ne yazık ki iktidar uzun süredir geldiği günden itibaren böyle bir paralel yapılarla yol yürümeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Ama zannettik ki işte en azından bu FETÖ ile yaşamış oldukları o süreçten sonra paralel yapılarla değil, meşru hukuksal, kurumsal, devletin kurumlarıyla iş götürsün. Ama hiç belli ki bu konuda bir ders almamışlar. Şimdi yani niçin bu bunun hangi işlevler içinde olduğunu kamuoyu çok iyi biliyor. Zaman zaman da çok tartışma konusu olmuş, önümüzdeki günlerde de tartışma konusu olmaya devam edecek. Tabii Sayın Genel Başkanımıza mutlaka detaylı bilgiler ulaşılmıştır ama neler vardır neler yoktur bilmiyorum.
Ama Sadat da mı devlet içerisinde bir paralel yapı?
Elbette paralel yapı. Yani bunun başka bir şeyi yok yani. Niçin ihtiyaç duydunuz? Yani devletinizin bir sürü kurumları varken böyle bir silahlı güçlerin organizesi olduğu bir kurumda ne hoş olabilir? Yani
doğru. Peki neden böyle bir yapıya ihtiyaç duyuluyor? İktidar neden böyle bir yapıya ihtiyaç duyuyor?
Ama yani bu biliyorsunuz özellikle o Orta Doğu coğrafyasında Suriye konusunda çok tartışma konusu oldu. Yani kamuoyuna da çok yansımıştır. Yani bu da tabii doğal olarak da herkesi rahatsız ediyor. Yani meşru olmayan, adeta denetimi olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu seçim güvenliğini sadece bu meseleye bağlamak doğru değil. Ben aynı zamanda AGİTBA üyesiyim. Bugüne kadar çok ülkenin seçimlerini izlemeye, gözlemeye gittim. En son seçimde de Macaristan'daydım. Macaristan'da seçimi gözlemeye gittik. Doğrusu bugüne kadar çokça ülkeyi dolaştık, gezdik. Ama gerçekten sorunlu bir tek seçim şeyi var. O da bizim kendi ülkemizde. Yani bir türlü bu sağlıklı vatandaşımızın reyini koruyabilecek bir mekanizmayı oluşturabilmiş değiliz. Şimdi yani sanki önümüz geçen dönemlerde sorunlar yaşanmamış gibi ve çok ciddi sorunlar yaşandı. İşte 3,5 milyon mühürsüz oyların mühürlü sayılması, özellikle belli bölgelerde siyasi partilerin başta HDP'nin yöneticilerinin sandığa kurulu olarak kabul edilmemesi gibi birçok sayılabilecek meseleler var. Bunlar yetmedi. Çünkü bir önceki uygulamaları tamamen hukuk dışı bir çerçeve içerisinde uyguladılar. Oraya da muhalefette çok yani bir büyük bir sorun etmedi. Sadece basın toplantısıyla geçiştirdi. Ama şimdi bu yeni bir çıkan siyasi partiler yasası doğrusu yani çok sorunlu, çok sıkıntılı. Yani hukukçular sadece işte kurulun oluşumu ile ilgili bir tartışma açtı ama baştan sona kadar çok sorunlu. Halbuki bu iktidar 20 yıldır bu sistem, bu kurullarla seçim yapmıştı. Çok da memnundular. Yani hiçbir sıkıntıları yoktu. Hatta zaman zaman muhalefet olarak, haklı olarak bizim bölgesel olarak yaşadığımız bir sürü sorunları biz gündeme getiriyorduk ve iktidar da son derece memnundu. Bu kadar memnun olan bir iktidarın hani yeniden bir siyasi partiler yasasını değiştirmenin nedeni ne bu? Bunu bir önce hepimizin bir gözden geçirmesi lazım. Yani şunu, şu çok net olarak gözüküyor ki sahada, sokakta, vatandaşta alamadığınız reyi sandıkta nasıl organize edeceksiniz yasasıdır bu. Bunun başka hiçbir tartışması yok. 12 Eylül dönemi dahil olmak üzere yani o darbeciler bile seçime götürürken kurulları değiştirmemişlerdir. Yani mevcut yasal çerçevede kurul oluşturmuş. Şimdi hem kurullar değişti, iki sandıkların oluşum biçimi de değişti. Ya bu ne demektir? Örneğin işte 81 ilin seçim kurulu hakimleri var. O hakimlerin şöyle bir inisiyatifi olacak. Atıyorum işte yani kendi memleketimden söyleyeyim. Kars'taki seçim kurulu hakimi siyasi partilerde oluşacak kurulda ya ben falan partinin yöneticini kabul etmiyorum diyebilir. Çünkü yasa ona o kolaylığı, o imkanı vermiş. Şimdi bütün bunlara baktığımızda önümüzdeki dönemde gerçekten seçim güvenliği konusunda çokça sorunlar var. Ne yapılabilir? Yani bu böyle her ne kadar siyasi partilerimiz efendim biz sandıklara hakim olacağız falan demiş olsalar da hayatın gerçeklerine uygun değil. Ben yıllardır partilerde her görevde bulunmuş bir siyasetçiyim. Yani sandıkların nasıl yapıldığını, nasıl kurulduğunu, sandık temsilciliklerinin ne olduğunu, oy sonuçları. Ya 30 yıldır hayatımız buralardan geçti. İlçe başkanlığından, il başkanlığında ve birçok seçimleri de yönetmiş bir insan olarak söylüyorum. Şimdi kaç parti var? Partilerin tamamına bakın. Yani kendisini muhalefette konumlandırmış siyasi partilere bakın. Bir önceki seçim, hani Batılılar şimdi hayatımıza CV koydular ya şimdi yeni dünyada. CV'ye baktığımızda mevcut siyasi partiler, yani 194 bin sandık var Türkiye coğrafyasında. 194 bin sandığın ortalama 38-40 bininde kendisini muhalefette konumlandıran insanlar sıfır oy almış. Şimdi efendim biz koruruz. Hayır, koruyamazsınız kardeşim. Ha nasıl koruyabilirsiniz? Elbette bunun mutlaka koşulları var. Kaldı ki bugüne kadar gezdiğim, gördüğüm bütün dünyada yani vatandaşın reyinin güvencesi devletin kurumlarıdır, devlettir. Mesela Almanya'da bir seçime tanıklık ettik. Orada baraj %5. Bir siyasi parti 4.93 yani binde 7 ile o seçimi kaybetti. Barajı aşamadı. Binde 7 ile kaybeden siyasi parti itiraz bile etmedi. Yani kendi sistemlerine o kadar güveniyorlar ki itiraz bile etmediler. Şimdi mesela yani istisnasız tabii ki ben şimdi iktidarı ne yapacağını görüyoruz. İktidarın, muhalefetin ne yapacağı önemli. Muhalefetin yapacağı bir tek şey var. Muhalefet adeta alternatif bir seçim kurulu oluşturmak zorunda. Yani önümüzdeki seçimde büyük olasılıkla 194 bin gözüken bugünkü sandık sayısı 205 bin olacak. 205 bin ne demektir? 410 bin askeriniz olacak. Yetmedi okul temsilcileri. Şimdi mesela şöyle konuşmalar olur. Her siyasetçi televizyona çıktı. 50 bin avukat. Ya 50 bin değil 1 milyon avukat göndersen ne olur? Avukat günün sonunda sonuç. Yani sandıklardaki sorunsuz mühürlenmiş oylar gelecek ki sonra bir sıkıntı olursa avukatlar devreye girebilir. Ya bir sürü seçimlerde bu tartışmalar efendim 50 bin avukatımız hazır. Allah Allah ya.
Tekin Bey, Edirne'den Sırrı Bey size bir soru soracak. Sırrı Bey'in bir sorusu var size. Buyurun.
Tabii.
Kürsel Bey merhaba, tekrar selam.
Merhaba.
Şimdi siyasi partiler yasası, seçim kanunu diyoruz. İktidarın getirdiği bu ucube şeyi hepimiz biliyoruz. Peki ayrımsız bütün muhalefet partileri, HDP, İYİ Parti, parlamentoda bulunan CHP, işte sizin alternatif bir seçim yasanız var mıydı? Hep diyoruz ya, örgütümüz, halkımız belirleyici olsun, demokrasi olsun. Ama şimdi sandık öncesi bir demokrasi yok. Bak, bütün partilerin bu konuda bir küçük çabaları bile yok. Yani halkı dahil etmek. Ben milletvekilimi İstanbul'da seçmek istiyorum. Ben belediye başkanımı seçmek istiyorum. Ben il genel meclisini, belediye meclis üyesini, hiçbir partinin böylesi bir talebi yok. Gelip gidip seçmeni mecbur kılan,
çok güzel,
git sandıkta beni kolla koru. Seçmen kimin kölesi? Mecbur mu, mahkum mu? İçinde kendisinin olmadığı, kendisinin belirleyemediği bir belediye başkanını, bir milletvekilini, kendisi de olmak istiyor. Ama Ankara'nın emrine girmediği müddetçe, bakın 12 Eylül öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldım. Biliyorum, Muş gibi küçük bir yerde bile ön seçim olurdu. 50-60 tane aday olurdu. Ama şimdi görebildiğim kadarıyla bu konuda partilerin biraz da günahı var. Yani bunu sormaya çalıştım. Acaba bu seçim yasası parlamentoya geldiğinde sizin böyle bir çabanız oldu mu? Yani siz derken bütün partileri kastediyorum.
Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bireysel olarak 2007 yılından itibaren Gürsel Tekin olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz her yıl istisnasız mevcut siyasi partiler yasası demokrasiye aykırıdır, mutlaka değişmesi lazım. Ne demektir? Milletin vekili. Ya ben niye milletin vekili olayım? Hangi millet beni seçti kardeşim? Ben partimin atanmış tayinli milletvekiliyim. Belediye başkanları, yerel yöneticiler. Bu, bakın, demokraside geldiğimiz duruma bakın. 80 öncesi, yani 40 yıl önce bu coğrafyada insanlar kendi vekilini, kendi belediye başkanını, yerel yöneticisi seçerken, şimdi geldiğimiz duruma bakın, tayinli sistemle. Tayinli sistemle olunca ister istemez milleti sürece dahil, seçmeni sürece dahil edemiyoruz. Yani mesela neye göre? Bütün birçok siyasi partilerin tamamına önüne haritayı koyun parti yöneticilerine. Deyin ki kardeşim, bana burada POSOF'u gösterin. Yani 15 dakika POSOF'u bulamaz. Ama POSOF'ta hayatında hiç kimsenin gitmedi. POSOF'ta, Uludere'de, Oltu'da ya da Of'ta kimin belediye meclis üyesi olduğunu Ankara tayin edecek. Durum böyle olunca burada demokrasiden falan bahsetmek mümkün değil. Yani varmış gibi davranıyoruz.
Evet.
Ve mutlak en azından iktidarın dışındaki muhalefet partileri bu tercihini değiştirmeli. Vatandaşı sürece dahil etmenin bir tek yolu, siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Bakın, bir Pakistanlı şu anda Londra belediye başkanı. Şimdi o Pakistanlı normal bizim sistemimizde olsaydı Londra belediye başkanı olabilir miydi? Mümkün değil. Evet. Niçin? Ama oradaki siyasi partiler yasası herkese olanak tanıyor.
Evet.
Şimdi mesela siyasette şöyle bir şey var.
Efendim, tamamlarsanız Gürsel Bey.
Dahil edemiyoruz.
Evet.
Gençleri elbette dahil edemezsiniz. Çünkü ne olacak? Bir genç geldi. Dedi ki ben falan partiye üye olacağım. Ve hayali var. Milletvekili olmak istiyor. Belediye başkanı olmak istiyor. Nasıl olacak? Bir tek yolu var. Mensubu olduğu siyasi partilerin üst düzey yöneticilerinin inisiyatifine kalmış. Böyle bir şey olmaz. Evet. Bunu değiştirmek için defalarca kanun teklifleri verdik. Ama benim kişisel düşüncem, bunun kanun teklifine bakılmaksızın muhalefet partileri kendi iç hukukunda bu süreci deneyebilir diye düşünüyorum.
Yasa değişikliğine gerek olmadan da partiler ön seçime gidebilir. Evet, aslında bunun önünde bir engel yok.
Evet. Sayısal gücünüz yok, değiştiremiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Parti içi hukuk, yani tüzüğünüze göre bunu yapabilirsiniz.
Evet, tüzük izin veriyor. Evet.
Partilerin bunu denemesi lazım.
Evet. Gürkan Bey, Sayın Tekin Sadat'ı devlet içerisindeki bir paralel yapılanma olarak tanımladı. Devletin resmi güvenlik birimleri var, polisi var, askeri var. Buna rağmen iktidar neden böyle paramiliter yapılara ihtiyaç duyuyor ve Sadat üzerinden siyasete müdahale mi etmek istiyor? Sadat'ı siyasete müdahalede bir araç olarak mı kullanmak istiyor?
Abi bu 70-80 yıllık bir hikaye. Yani dün adı kontra gerillaydı. Bugün adı Sadat, yarın adı Badat. Yani bu değişir durur. Yani ben hani aynı konuya döneceğim. Yani bir şeyi temelinden değiştirmediğiniz sürece bu gelip işin dönüp dolaşıp dayanacağı yer burası. Şimdi az önce Nedim Bey fedakarlıktan bahsetti. Altılı masadaki insanların her birinin. Şimdi bunu kimse yok saymıyor. Meral Akşener bu işte ön çekiyor. Yani 2016 yılında işin en çok böyle kaynadığı bir dönemde Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partiye ve topyekün rejime meydan okuyarak yola çıkmak önemli bir şeydir. Zaten şu anda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun çok daha önünde olması partisinin hem oy hem ivme anlamında buna dayanıyor. Ali Bey ve Ahmet Bey'in hala bir enerji yakalayamamasının da en büyük sebebi sessizliklerinin 2019 yılına kadar devam etmesi. Şimdi burada şu çok önemli bir şey. İşte bu Sadat, bunların hepsi inanın detaylar. Siz Kürtleri yok sayarak seçim kazanabilirsiniz. İktidar da olabilirsiniz. Ama Türkiye'yi kaybedersiniz. Şimdi burada işin önemli kısmı burası. Yani bunu eğer mesela işte Kemal Bey, hep diyorum ya bu rejime meydan okuma. Bence bu Sadat meselesi Kemal Bey'in üçüncü önemli çıkışıydı. Rejime karşı üçüncü meydan okumasıydı. Birincisini tezkere çıkışıyla yaptı. Şimdi tezkere mesela Kemal Bey'in de eksikliği şu, benim ona eleştirim şu, çıkışları yapıyor ama devamı gelmiyor. Yani hikayelerde kopukluk oluyor ve bazı kavramları maalesef içi boşalıyor. Bu sıkıntı. Şimdi kardeşim, tezkereye hayır demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık tarihindeki en önemli meydan okumalardan biridir. Çünkü çok büyük bir ezberi bozmuştur. Şimdi bunu yaptıktan sonra, şimdi Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar, sürekli şehit haberleri geliyor. Eskiden Türkiye'de bir şehit haberi olduğunda yer gök inlerdi. Ya sen bu şehitlerin hesabını nasıl sormuyorsun Kemal Bey? Ben bunu şimdi o kadar beni rahatsız eden ve canımı yakan bir şey ki. Yahu 140 vuruş mu ne bu Twitter ya? Şimdi bir Mehmetçik için bir siyasetçinin ayırdığı vakit bir dakika kardeşim artık. 140 vuruşta onu söylüyor. O bir ananın bir ömürlük acısı. Yani siyasetçinin bir dakikası ananın bir ömürlük acısı kardeşim. Bu insanlar niye ölüyor? Biz oraya niye gidiyoruz? Açık seçik, öyle ucuz hamasetle değil. Bunların hakkını sormak sadece Kemal Bey'in hakkı. Çünkü hesabını sormak sadece Kemal Bey'in hakkı. Çünkü Meral Hanım tezkereye evet dedi. Ali Bey çekimser kaldı. Ahmet Bey de dışarıdan destekleyeceğini söyledi. Şimdi ben o yüzden şunu söylüyorum. Yani siz iktidar alternatifi olarak Türkiye'de bir şey değiştiremezsiniz kardeşim. Bakın en baba geleni, gümbür gümbür geliyorum değiştireceğim her şeyi diyeni yutuverdiler. Tayyip Erdoğan dün neydi, bugün ne? Sizi de yutarlar. Çok rahat devşirilirsiniz. Çok rahat yutuverilirsiniz. Siz işte Kemal Bey bakın ikinci çıkışı neydi Kemal Bey'in? Bir tezkereydi. İki helalleşmeydi. Helalleşme ezber bozan bir çıkıştı. Çözüm sürecinin sıkıntısı ve başarısızlığının sebebi neydi? Çözüm sürecinde Kemalistler yoktu. Solcular yoktu. Türk milliyetçileri yoktu. Onların olmadığı bir masadan çözüm çıkmaz. Siz yani bunu aşacak bir şekilde o altılı masa, mesela şu deniyor ya, işte HDP oraya gelmek istemiyor ki. Adamlarda gelecek hal bırakmıyorsunuz ki ya. Ya şimdi öyle öyle komik bir şey ki. Yani o kadar istenilmediğini, o kadar böyle yüzünüzdeki tavırla, elinizdeki, ayağınızdaki tavırla ortaya koyuyorsunuz ki ondan sonra da HDP'de gelecek size şunu diyecek. Adamların arkasında 15 milyon insan var, 7-8 milyon seçmen var. Biz gelmek istiyoruz. Ya böyle ucuz, böyle yani böyle göstermelik siyasetle Türkiye bir yere varmaz. Şimdi çok önemli bir şey söyledi. Gürsel Bey dedi ki 12 Eylül'de dedi böyle şeyler yoktu dedi, seçim kanunu. Çünkü abi o dönem rejimin seçime ihtiyacı yoktu. O dönem bürokrasi ve yargıyla bazı şeyleri çok daha rahat yürütüyordu. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete ve bu devlete yaptığı en büyük kötülük şudur. Bu ülkede Menderes'in iktidarından bu yana her dönem rejim bir şekilde darbelerle siyasete müdahil olmuştur. Ama halk onun karşısında olduğu ve ona inanmadığı, onun zulmünü desteklemediği için ilk seçimde tokatı vurmuştur. Ama Erdoğan ne yaptı? İlk defa rejime büyük bir aparat verdi. Siyaseti verdi. Böylece gitti, yaklaşık 10-15 milyon insanın oyunu rejime cirolat. Bu büyük bir kötülük. Bu Türkiye'deki müesses nizamın 60-70 yıldır hiç sahip olmadığı bir şey. İlk defa halkın gücüyle, siyasetin gücüyle yaptıkları zulmü meşrulaştırma ve sindirme fırsatı yakaladılar. İşte o yüzden şu an seçim kanununda değişikliğe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü seçimler olmadan şu an yürütebilme kapasiteleri yok. Türkiye o noktada. O yüzden diyorum ki ben de, şimdi muhalefetin tek bir sloganı var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkını teslim edelim. O da şudur, Cumhuriyet'i 100. yılında demokrasiyle taçlandırmak. Bu muhalefetin yaratabildiği tek hayaldir, tek slogandır. Bu sloganın hakkını vermek için Türkiye 100 yıldır aynı günü uyanıyor. Bakın ben şunu söylüyorum hep. Allah Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarından 1000 kere razı olsun. Türkiye'nin o dönem içinde bulunduğu şartlar baz alındığında çok büyük bir iş. Ama fabrika, bize kurup emanet ettikleri fabrikanın bir takım ayarları bozuk. Artık bizim yeni bir güne uyanmamız lazım. Artık Türkiye'nin 100 yıl önceki korkularıyla yaşamasına gerek yok. Bunu ancak karşılıklı diyalogla biz aşabiliriz. Diyalog kurduğumuzda çok farklı zannediyoruz ya birbirimizi, ki bu farklılıklarımız çok önemli, çok kıymetli bence. Bu farklılıklarımızın da aslında bir o kadar güzel, tatlı, lezzetli olduğunu idrak edeceğiz biz. Ve bunu ettiğimizde de çok daha güzel gelecek bizi bekleyecek. İşte o 100. yıl demokrasiyle taçlandırma o kadar çok sahiplenilmiş ki, işte Demirtaş da sahipleniyor, Kemal Kılıçdaroğlu da sahipleniyor, İyi Parti de sahipleniyor. Bunu sahiplenmeyen kimse yok. O zaman bunun hakkını vererek siyaset yapmamız lazım. Rejim en çok neyden korkuyor? Hop hop hopluyor. Ya işte bu beş benzemez işte bir araya geliyor. E kardeşim, toplumsal sözleşme dediğimiz şey beş benzemezin bir araya gelerek ortak bir metne imza atması. Biz maalesef 100 yıldır siyasal sözleşmelerle yönetiyoruz. 21 hariç 24, 61, 82 ve 2017'deki değişiklik tamamen siyasal sözleşmelerdir. İçinde toplum yoktur. İçinde Türk de yoktur, Kürt de yoktur, Çerkez de yoktur, Laz da yoktur, Alevi de yoktur, Sünni de yoktur. Bunu aşabilecek siyaseti üretmek lazım. İşte Kemal Bey'in üçüncü çıkışı da bu Sadat'tı. Bu Sadat'ta da, yani diyorum ya, Ecevit kontra gerilla diyor, Kılıçdaroğlu Sadat diyor, yarın bir başkası olur. Topyekun bu zihniyete son verme için Demirtaş'ın da önemli bir şey söylüyor. Yani halkın talepleriyle siyasetin söylemi birbirine farklı. Ve özellikle siyaset Türkiye'de şu şekilde işliyor. Tüme varımcı bir yapısı yok. Tümden gelimci bir yapısı var. O da şu. Halk siyasi olarak liderlerin inandığı, güvendiği veyahut da güvenmek istediği liderlerin söylemine göre çok rahat adapte olabiliyor. Bugün çözüm sürecindeki olan desteğe baktığınızda Honda anketlerinde 66-67. E şimdi bunun sebebi neydi? Erdoğan'ın o dönemki tahkim ettiği iklimdi. Muhalefetin içine düştüğü açmazlardan birisi de o. Akşener başta olmak üzere. Şimdi ben Meral Akşener'in belli başlı endişelerini anlıyorum ama siz, yani diyorum, Selahattin Bey niye Kemal Bey'e gitmedi kahvaltıya? Veyahut da Ali Bey'e. Ahmet Hoca'ya da gidebilirdi. Ahmet Hoca kapıyı da açar demeli. Çok da güzel bir kahvaltı ısmarlayacağını ben eminim. Ama niye Meral Hanım'a gitti? Ya bu çok kıymetli bir şey. Ya bu bir defa es geçildi. Umarım bundan sonra es geçilmez. Hani hep diyoruz ya, işte HDP işte PKK ile arasına işte mesafe koysun. Kardeşim, biz derin devlet dediğimiz yapıyla aramıza ne kadar mesafe koyduk? Faili meçhulleri yapanlarla aramıza ne kadar mesafe koyduk? Biz de onlarla bir mesafe koyalım da, koyduktan sonra o zaman bir şey söyleme hakkımız var. Kardeşim, evet, siz mesela şunu bunu yapın. O yüzden siyasetin bunu çok aşan, yani bu ezberleri çok aşan bir dile ve söyleme ihtiyacı var. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Evet. Memleket etmiyor.
Evet. Nedim Bey, siz 6 parti seçim güvenliği için bir komisyonu oluşturdunuz. Evet. Çalışmalarına başladı. Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün bir kez daha seçim güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Seçim güvenliği için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz? Nasıl sağlanacak seçim güvenliği?
Şimdi birkaç çalışma grubu çalışmalarını sürdürüyor. Seçim güvenliği ve seçim süreciyle ilgili bir grup çalışıyor. Onun haricinde parlamenter sistemi geçiş sürecinde gerekli olan yasal ve anayasal değişiklikler nelerdir, bu konuyla ilgili bir süreç var. Temel ilkeler, koordinasyon, bunlarla yol haritası ile ilgili ve bazı ekonomik meselelerle ilgili çalışma grupları da çalışmalarını devam ettiriyor. Bu seçim güvenliği ile ilgili her zaman memlekette, ülkede problemler oldu. Bunlar özellikle tabii ülkenin bazı bölümlerinde daha fazla oluyor. Ben de Gürsel Bey gibi, Sırrı Bey gibi siyasete genç yaşlarda çok alt kademelerden başlamış, yani bir arkadaşınızım. İlçede, ille, il teşkilatlarında birçok yerde görev yaptım. AK Parti'deyken de önemli birkaç seçimde Ankara'da seçimin başında bulundum. Yani bu seçimlerle ilgili, bu tabii mühürsüz oylar ayrı bir şeydir, bir büyük bir problemdir. O dönemlerde özellikle batıdaki illerde, şehirlerde çok olağanüstü problemler olmadı. Hatta ben AK Parti'nin Ankara'daki seçim başına biz bazı seçim kurullarında sorunlar yaşadık. İtiraz ettiklerimiz oldu. Buna benzer sorunlar filan oldu. Ama özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Seçime gidilirken ülkenin bazı bölgelerinde terör azdırılıyor. Güvenlik endişeleri had safhaya çıkartılıyor. Bazı operasyonlar başlatılıyor. Bu nereden kaynaklanıyor bilmiyoruz. Daha sonra oraya güvenlik güçleri yığılıyor ve garip sonuçlar gelmeye başlıyor. Daha önceki herhalde sizde çıktığım bir programda da bunu söyledim. Özellikle 2017'deki referandumda bir garip sonuçlar geldi.
Doğu Güneydoğu'dan mı?
Oradan geldi.
Ama şimdi orada da varlığı olan tek parti HDP. Yani evet. Bu altı parti orada evet. Birçok yerde örgütlü değil. Evet. Dolayısıyla HDP'yi kapsamadan orada seçim güvenliği nasıl sağlanabilir? Yani bu çalışmalara HDP'nin de dahil edilmesi gerekmez mi?
Bu olabilir. Buna engel bir şey yok. Seçim güvenliği konusunda partiler çalışmalarını, altılı masadaki partiler çalışmalarını sürdürüyorlar. Fakat muhalefetteki bir parti için seçim güvenliği konusunda yapılabilecek olan şey bir kere kamuoyunu bu konuda sürekli ayakta tutmak, bu konudaki riskleri söylemek, meclisteki partilerin bunu mecliste sürekli söylemeleri, meclis çalışmalarında ve partilerin seçime çok iyi hazırlanmaları. Yani bunun dışında esasında yapabilecekleri çok fazla da bir şey yok. Yani bu altılı masaya, bu akşamki programımız genellikle genel bir muhalefet eleştirisine döndü. Fakat muhalefet partileri o gün hakimleri, o gün şeyleri belirleyecek olan kişiler değil. Orada gidip o günün mücadelesini verecek, o güne iyi hazırlanacak ve kamuoyunu, medyayı, herkesi bu konuda açık tutacak ve dinamik tutacak bir çalışma yapmaları gerekiyor. Yani vazifeleri bu. Bunun için de zaten tabii sürekli işte altılı masa şunu yaptı yapmadı. Ya bakın bir araya gelmişler. Seçim güvenliği ile ilgili her parti oradaki en yetkili kişisini ve en güçlü kişisini oraya göndermiş ve birkaç defa toplandılar ve tedbirler alıyorlar. Mecliste olmayan muhalefet partileri var. Mecliste olanlar var. Hem kamuoyunu işte biz burada konuşuyoruz. Uyarıyoruz. Hem iktidarı uyarıyoruz. Hem de kendi parti teşkilatlarımızı o güne daha şimdiden hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunları yapacağız. Fakat şunu söylemeliyim yalnız. Ben AK Parti içinde kuruluşundan bu yana bütün seçimlere girmiş bir kardeşinizim. Daha önce Fazilet Partisi ve Refah Partisi'nde de girdim. Birçok sorunları Refah Partisi'nde de yaşadık 90'larda. Engellemelerle falan karşılaştık. Fakat bunu çok korkunç bir kaos geliyor diye bir beklentiye kamuoyunda sokmamak gerekiyor. Çünkü evet hükümet denetlenmeyi sevmiyor. Hatta elinden gelse hiç seçime girmeden kendisini tek başına iktidar ve şeyi
toparlarsanız.
Dolayısıyla bir de bir altılı masa eleştirisi yine söylediğim gibi bir şey yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şartları içinde seçime gireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Farklı görüşlerdeki, farklı karakterlerdeki partiler bir araya gelip bazı köşelerini zımparalayıp bir ortak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve burada da bir mesafe aldılar. Türkiye'deki en önemli olay bir güçlendirilmiş ve vesayetlerden arındırılmış bir parlamenter sistemi tekrar tesisidir. Bu en önemli olaydır. Bunu küçümsenmemesi gerekiyor. Parlamenter sistem bir cennet hayatı değildir. Ama Türkiye bir sorunu varsa sorunu çözebileceği mekanizma bir parlamentodur. Evet. Ve Türkiye birçok problemini de parlamenter sistem içinde ancak çözebilmiştir. Ve bu altılı masada bunu tekrar ortak ve bir öncelikli hedef haline getirmiştir. Bunun için gerekeni bugüne kadar yapmıştı ve yapmaya da devam ediyor. O yüzden bu çabaları desteklemek gerekiyor. Bu çabaları saygıyla karşılamak gerekiyor ve bu çabaları küçümsememek gerekiyor. Evet.
Sırrı Bey, siz geçmişte seçim güvenliğinin en az olduğu bölgelerde aday oldunuz, Muş'ta oldunuz, Ağrı'da seçimlere girdiniz. Seçim güvenliği konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bu altılı masadaki partilerle ortak bir çalışmaya açık mısınız?
Valla Türkiye'nin demokratikleşmesi için biz herkesle oturup anlaşmaya, yol yürümeye hazırız. Şimdi sorun eğer sadece HDP, HDP seçmeninin bulunduğu coğrafya, bulunduğu yerler, iller olmuş olsaydı zaten kimsenin kılı kıpırdamazdı. Bugün bütün feryat bu, olup bitenler Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıyor. Şimdi küçük bir anımı paylaşmak istiyorum. Ağrı'da 2014 yılında adayım oradan. AKP %70'in üzerinde, biz %24'lerdeyiz. Geldik, AKP'yi geçtik. Sandıkları aldılar ama hiç kimse yok. Denetleyemiyoruz, kontrol edemiyoruz. İki gün sonra yeniden seçimi biz almışız, mazbatayı bekliyoruz, itiraz edildi, sandıklar yeniden sayılacak. Sandıklara müdahale etmişler. Ama sağ olsun Ağrı halkı, 30 bin insan toplandı. Biz irademizi size teslim etmeyiz, irademizi istiyoruz. Tercihimiz ortada ve sandıkları bir zat değiştiren İl Seçim Kurulu Başkanı, dönemin valisi, orada başsavcı ve dönemin Baro Başkanı tanıktırlar. Geldiler bana, kaldığım otelde aynen şunu söylediler. Valla sayım olsa seçim siz kaybedeceksiniz. Çünkü kendileri değiştirmiş. Ama bu kentte biz yeniden sayım yapsak, belediyeyi şu zata versek, AKP'li adaya versek, bu kentte ne biz görev yapabiliriz ne belediye başkanı yapabilir. Ankara'nın baskısıyla böylesi bir değişime sandıklara müdahale edilmişti. Ve benden bir istemleri vardı. Neydi? Valla seçimi yenileyin. Ben de çıktım. O halk gündüz tekrar geldi, toplandılar. Ben 450 milletvekilliğini de, belediye başkanlığını da size feda ederim. Bu kente kan akmasına müsaade etmem. Hodri meydan seçime giderim. Yani sandıklara böyle müdahale ediliyordu. Bütün oradaki devletin birimleri, sorun biz olduğumuzda, bu şekilde yapılıyordu. Ve şimdi yani 2019 yılında 31 Mart'ta neler yaptılar bakın. Baskıyla alabildiklerini baskıyla aldılar. YSK'yla çözebildiklerini YSK'yla aldılar. Ne oldu YSK'da? Biz Bağlar'da oyların tümünü almışız. AKP adayı alamamış. Sonrası Yüksek Seçim Kurulu dönüp diyor ki kanun hükmündeki kararnameyle ihraç oldunuz. Şu anda parlamentoda ihraç olan onlarca vekil var, seçilmiş. Sizin yetkinizi, belediye başkanlığınızı alıyoruz, AKP'ye veriyoruz. Van'da aynı şeyi yaptılar. YSK bu görevini yaptı. Baskıyla alabildiklerini baskıyla aldılar. Ve en son alamadıklarını, yani büyük bir halk desteği olan işte Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da, Van'da kayınlar atandı. Ama hiç kimsenin kılı kıpırdamadı. Bakın, hiç kimsenin. Ne oluyor bu ülkede? O zaman seçim yapmayacaksınız. Seçim yapıyorsanız üç aşamalı. İlk gün baskı ve şiddetle, devletin bütün güçlerini kullanarak seçimi alıyorsunuz. Bunu başaramadığınız zaman YSK'yı devreye koyuyorsunuz. YSK'yla da yetmeyince bu sefer kayyum atıyorsunuz. Biz bunları yaşadık. Yani başta da kaos dediğimiz bunların hepsini birebir gördük. Şimdi bu kaos büyüdü. Hani o meşhur rahip Alman Nazilerinin diyor geldiler ilk önce solcuları aldılar. Ben solcu değildim. Sonrası bilmem sosyal demokratları, komünistleri sayıyor. En son beni almaya geldiklerinde diyor döndüm baktım arkamda kimse yoktu. Biz bunların hepsini yaşadık. Şimdi gelinen noktada herkes bir öz eleştiride bulunacak. Evet, Cumhuriyeti demokratikleştireceksek, sorunlarımızı çözeceksek, 100 yıllık Cumhuriyet'in günahlarıyla hepimiz yüzleşeceğiz. Ve yeni bir demokratik cumhuriyeti inşa edeceksek, burada ilk önce adil, adaletli bir seçim yasasının olması gerekirdi. Onun için Gürsel Bey'e sordum, muhalefet ne yaptı? Muhalefet de bu konuda çok demokrat değil. Bakın, tümünü kastediyorum. Bunlar bu yasayı getirdiğinde siz alternatif bir yasa getirmiyorsunuz. Siz içinde halkın olduğu, halkın belirlediği, bakın halk belirlediği zaman emin olun, isterse yüzlerce Sadat kurun, yüzlerce bilmem paramiliter örgütler getirin. Halk gider ölümüne sandıklara sahip çıkar. Ama siz Ankara'da, İstanbul'da, bilmem nerede örgütün dışındaki insanları alıp getiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Örgütün iradesi yok ortada. Gel bunları kolla koru. Benim umurumda mı diyor ya? Ben onun için niye gideyim sandığın başında şey yapayım? Şimdi asıl sorun burada. Yani muhalefet bir alternatif seçim yasası ortaya koymuş olsaydı belki bu süreç yaşanmazdı. Ya hep dönüyoruz bakıyor. 40 yıl önce içinde halkın, örgütün olduğu bir seçim yasamız var. Seçim siyasi partiler yasası ve seçim kanunumuz var. 100 yıl önceki anayasamızda bütün halklar var. Anayasa şekillenirken Mustafa Kemal, herkes onun başıyla yemin ediyor. Bu coğrafya Kürtlerin, Türklerin ana yurdudur diyor. Laz'a Lazistan vekili diyor, Kürt'e Kürdistan vekili diyor. Biz 100 yıl önceki anayasayı arıyoruz. 40 yıl önceki seçim yasası ve siyasi partiler kanunu arıyoruz. E burada bir şey yanlış gidiyor. Yani şu liderler bu diktatörlük mesleğinden, hayallerinden vazgeçmeleri gerekir. Ben belirlerim. Neyi belirleyeceksiniz kardeşim ya? Böylesi bir yasa dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun adı demokratik değildir ya. Birçok parti, şimdi bakın bugün Salı günü Sayın Bahçeli çıkıyor herkese hakaretler, küfürler mi? Ya bu ülkenin yargıçları yok mu? Bu ülkenin bir onuru, haysiyeti yok mu? Herkesi aşağılayan, hiçbir şey yapmadan siyaseten var olabilmek. Bu gücü nereden alıyorsunuz? Bu gücü bu mevcut siyasi partiler yasası ve seçim kanunundan alıyor. Ve ben eminim ki MHP'nin de, yani halka gitse, içinde halk da olsa, halk dönüp der ki kardeşim ben böyle bir genel başkan, böyle yönetici, böyle belediye başkanı, böyle milletvekili istemiyorum. Sürekli kavga eden, sürekli hakaret eden bir anlayış, o böyle bir anlayışa hayat hakkı yok. Bir partide sadece genel başkan ve genel başkan etrafını kuşatan kadrolar Türkiye'yi yönetemezler, kusura bakmasınlar. Ondan sonra dönüp diyorlar ki efendim beyin göçü var, insanlar gidiyor, yeni jenerasyon yok. E tabii ki olmaz. Yeni jenerasyon geldiğinde kendisini ne kadar bulabilecek? Gelse il, ilçe başkanlığında büyük bir emek sarf etse ne kadar kendisini temsil? Aslında buradan başlayarak, bunları dahil ederek, bu benim partim. Ben bu partim için her şeyi yapabiliyorum, yapabilirim ve yapabilmeye adayım diyebilecek milyonlarca insan var. Onları buraya getirdiğinizde öyle de kolay değil ki bu güçler. Biz bu güçlerin hepsini tanıyoruz, biliyoruz. Bunlarla dans edeye de geldik. Öldürdüler mi? Evet öldürdüler. Vallahi boyun eğmedik. Ve geliyoruz da ve Türkiye'de çok büyük bir güce de sahibiz. Böyle bir mücadeleden geliyor. Şimdi siyaset ve siyasi aktörler dönüp sürekli tabanını, sürekli örgütünü korkutarak, korku salarak siyaset yapılmaz.
Toparlasanız.
Sevgili Demirtaş da aslında bunun altını çiziyor. Muhalefet, daha cesur olun, daha önemli projelerde bir araya gelin. Korkmayın ya, burası hepimizin ortak ana yurdudur. Bu ortak ana yurdumuzda demokrasiyi taşlandırırsak kimsenin bir sorunu da kalmaz. Kürt'ün, Türk'ten zaten bir sorunumuz yok. Bizim asıl sorunumuz sistemle. Onun için sistemin değişmesi lazım. Yani Tayyip Bey'e düşmanlık ederek, onu alarak her şey değişir mi? Hayır, bütün iktidarlar gelmiş, bu paramiliter güçlere teslim olmuş. Asıl bu güçlere teslim olmayacak bir sistemi hayata geçirmek gerekir.
Gürsel Bey, Erdoğan seçimi kaybetse bile iktidarı vermez şeklinde bir görüş de var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen çok kısa bir cevap olursa Gürkan Bey'e de program bitmeden bir söz hakkı verelim.
Tam anlayamadım.
Erdoğan seçimi kaybetse bile iktidarı vermez şeklinde bir görüş var. Buna katılıyor musunuz?
Yok. Tıpış tıpış gider, hiç merak etmeyin. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Bu ülkede darbeciler bile kalamamıştır. Öylesine böylesine bu milletin ciddi bir garasetli var. O konuda İstanbul Belediyesi de onun bir örneğidir. Yani bir haksızlık konusunda ciddi bir direnç gösterebilecek, bir duruş gösterebilecek bir topluluğa sahibiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün bu kirlenmiş, adeta bir kilitlenmiş siyasete rağmen sokakta millet son derece duyarlıdır. Ben önümüzdeki seçimlerde de daha çok vatandaşın duyarlılığına çok güveniyorum. Öyle seçimi bırakmazlar, edemezler falan. Bunlar sadece biraz da muhalefetin çok bir gereksiz konuşması olarak görüyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? İşte efendim ne? Darbecilerin bile dayanamadığı yerde hiç kimse kalamaz. Sorun şu. Sorun önümüzdeki dönemde sadece Erdoğan meselesi değil. Yani bütün bu olup bitenlere baktığımızda, AK Parti'nin programına baktığımızda, yani bugün adeta programı feshedilmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Yani hangi hayaller vardı, neler söylemiş, neler yazılmış? İşte 3 yetisinden mesela 3 yenin bir tanesi yasaksız bir Türkiye yaratacağız. Hatta Sayın Erdoğan'ın 2001 yılındaki parti tanıtım konuşmasını izlediğinizde valla ben de ya ne güzel dedim ya, muhteşem. İşte Türkiye'nin en büyük 3 tane ye meselesi, yani 3 yeler var diye işte yolsuzluk, yoksulluk, ama en önemlisi de Türkiye'de herkes yasaksız bir Türkiye yaratacağız, herkes kendisini özgürce ifade edecekti cümlesini. Ama öyle bir hale geldik ki şimdi bırakın şeyi, AK Partililer özgür değil. Bırakın muhalefeti, bakın AK Partililer özgür değil. Yani düşünün, Sayın Erdoğan'ın yerine o görevi sürdüren, vekalet görevi sürdüren bir önemli bir siyasi aktör bir cümle kullanıyor. Ertesi gün adeta linçe vuruyor. Yine benzer birçok olaylar var. Yani bir toptan bir baktığınızda toptan siyasette bir sorunun olduğunu, iktidarıyla muhalefetiyle. Bunu mutlaka bir gözden geçirmemiz lazım. Ama her şeye rağmen yapılması gereken bir şey var. Bütün siyasi partiler, işte kılıydı, tuyuydu, fuydu, buna bakılmaksızın, sivil toplum örgütleri, sendikalar dahil olmak üzere ciddi bir şekilde önümüzdeki süreçte demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri inşa etmenin bir tek yolu var. Bu dayanışmayı sağladığımızda, bu dayanışmayla çok ciddi bir şekilde sonuç alabiliriz. Ama altını çizerek şunu defalarca söyleyeceğim. Efendim, biz sandıklara sahip çıkarız cümleleriyle değil, 405 bin sandığın görevlisini bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tarihten itibaren herkes bilmeli.
Evet.
Günün sonunda sadece siyasi partiler sembolik olarak listeleri yazdım, gönderdim la olmaz. Eğer bu doğru olsaydı, yani herkes anlatıyor ya, bu doğru olsaydı o zaman 38 bin sandıkta neden muhalefet partileri boş oy almıştır? O zaman bunun da cevabını verin.
Evet. Gürkan Bey, sürenizin de sonuna geliyoruz. Birkaç dakikamız var. Sizinle bitirelim. Siz muhalefetin bir umut haline gelemediğini, heyecan yaratamadığını söylediniz. Sayın Demirtaş'ın da böyle bir düşüncesi var. Onu paylaştığınızı söylediniz. Peki muhalefet nasıl umut haline gelebilir? Ne yapmalı? HDP'yi de kapsayacak şekilde bir araya gelmesi mümkün mü muhalefetin?
Ya tabii ki mümkün. Hani zaten bu bizim hayalimiz. Yani hani bu yüzyıllık da değil. Ondan çok daha öteye dayanan bir hayal bu. Şimdi iktidarlar seçilme değişir. Rejimler ise toplumsal mutabakat ve mütareke ile değişir. Bizim bir mütarekeye ihtiyacımız var. Onun için öncesinde bir yüzleşmeye, ondan sonra helalleşmeye ihtiyacımız var. Toplumsal kesimler zaten birbirini cezalandırmaz, birbiriyle helalleşirler.
Türkiye uzun bir kış mevsiminden geçti. Uzun uzun 10 yıllar sürdü bu. Artık o bahara ulaşmak, o Nevruz'u hep beraber kutlamak istiyoruz. Bence bunun yolu da bu yeni dili, siyaseten yeni dili oluşturmaktan geçiyor. Bunun için de yapmamız gereken şey çok basit. Yani bize beşikten beri öğretilen ezberleri bir şekilde bozarak yeni şeyler söylememiz lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor Nedim Bey, ben onu anlıyorum. Lakin tekrar diyorum, bizim zaten bir parlamenter sistemimiz vardı. Ondan önce de farklı farklı şeylerimiz vardı ama bunlar Türkiye'ye çözüm getirmedi. Çünkü çözüm sistemde değil, zihniyette. Diyorum ya, siz çok iyi bir sistem kurun. Bu yargıçtaki kafa, memurdaki kafa değişmediği sürece siz neyi değiştirebilirsiniz? Topyekün bazı ezberleri bozarak ilerlememiz gerekiyor. Şimdi şunu söyleyip bitireyim ben. HDP'nin başka bir ittifakta olması çok önemli değil. İttifaklarımız ayrı olsun. İstikametimiz bir olsun. Türkiye Cumhuriyeti olsun. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak olsun. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Ezberlerle hareket etmeyelim. HDP, İnanın bana, Diyarbakır gezinde hiç unutmuyorum, bir dedenin bir lafıydı. Yani maalesef bu hendek olaylarına ve çözüm sürecine dair ya bizim umudumuz ve hayallerimiz vardı. Keşke bu çözüm süreci hiç yaşanmasaydı. Çünkü bizi oğlum leylek gibi göğe çıkartıp oradan alıp yere çaldılar. Bu en kötüsüydü. Bir daha insanlarda hayal kırıklığı, bu toplum hayal kırıklığı yaratmayalım. Bunun için de birbirimizle konuşmaya, diyalog kurmaya ihtiyacımız var. Birbirimizle kahvaltı edelim, öğle yemeği yiyelim, akşam yemeği yiyelim. Çok sıkı bir şekilde çatışalım, çarpışalım diyorum ya. İYİ Parti ile HDP sabahtan akşama kadar tartışsın, atışsın ama kimse ötekini terörize ilan etmesin. Gelin hep beraber, hep birlikte yeni bir dil oluşturarak gidelim. Onu yapabilirsek sandıkları korumaya ihtiyacımız yok. Çünkü o sandıklar kendiliğinden patlar.
Evet. Teşekkürler. Bu hafta da Ankara gündeminin sonuna geldik. Siyasetin gündemini konuştuk, tartıştık. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, siyasetçi Sırrı Sakık, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve avukat Gürkan Çakıroğlu'yla konuştuk, tartıştık. Haftaya yine aynı saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.